Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birliktelimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor, kumanda masasında Ayhan Taşçı. Ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam yavaş yavaş Osmanlı tarihinin son dönemine doğru geliyoruz ve çok sıkışık dönemleri aktarmaya başladık dinleyicilerimize. Bu hafta da devam edeceğiz.
Evet, çok büyük olaylar var ve önemli bir dönem yine. 18. yüzyılın ikinci yarısını konuşacağız. Özellikle Sultan 3. Mustafa Han ve 1. Abdülhamit Han dönemlerini ele alacağız. İyi programlar diliyorum.
Sağ olun hocam, hep birlikte dinleyicilerimize de iyi dinlemeler diliyoruz. Ve her hafta olduğu gibi Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan bir armağan kitabımız var. Sizlerin soruları var, yorumlarınız var. Telefon numaralarımız 463 34 19 463 34 21. Kitap armağanımız sorularınız, yorumlarınız için. Güray hocamızdan rica ederim. Önce hocam kitabımızı, bu haftaki armağan kitabımızı tanıtır mısınız bizlere?
Evet, bu hafta ilk arayan dinleyicimize Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan çok güzel, değerli bir eseri hediye ediyoruz. Akademik bakımdan da çok kıymetli bir eser. Sultan II. Bayezid'in Siyasi Hayatı, Doktor Selahattin Tansel. Bu eserin yayınlanmasında özellikle çabamız oldu, onu da belirtelim. Türk Tarih Kurumu açısından da. Yüz akı eserlerden birisidir. II. Beyazıt Han bir geçit adeta hükümdarlar arasında bir köprü. Osmanlı Devleti'nin medeniyetinin yükselişinde kılıcıyla değil de kalemiyle daha fazla söz ettiren bir hükümdar olarak bilinir.
Hocam az önce girişti.
Osmanlı Devleti'nin hükümdarları arasında büyük seferlere çıkanlar var ama II. Beyazıt Han da İç muhasebe ve iç düzenle ilgili daha çok hareketler görüyoruz. Bunu da özellikle belirtelim. Sultan II. Beyazıt'ın Siyasi Hayatı adlı eser okumaya değer, kıymetli bir eser. Talihli dinleyicimize hayırlı olsun diyorum. Doktor Selahattin Tansel'in kalemiyle olan bu güzel eser.
Hocam daha önceki programlarımızda Sultan II. Beyazıt hakkında malumatları çok ayrıntılı bir şekilde aktardınız bizlere ama ben bugünkü programımızın elbette konusu değil, az önce siz söylediniz bugünkü konumuzu. Yine de sormak istiyorum. Neden II. Beyazıt dönemini bir geçiş dönemi olarak tanımladınız hocam? Çünkü arkasından fetret, yani bir boşluk dönemi geliyor.
II. Beyazıt'tan sonra Yavuz Sultan Selim Han var. Yani
ben karıştırdım.
I. Beyazıt Han gibi değil.
Evet, ben birinci
biraz onu özellikle belirtelim. Devlet ileriye doğru adımlar atmıştır. Tabii Sultan olarak kendisi tahta geçtikten sonra Fatih'in vefatından hemen sonra tahta geçmiştir. Cem olayı var, Şehzade Cem olayı. Onu en çok meşgul eden, devlet meselesi olarak da dış politikada etkileyen bir konudur. Diğer taraftan da Memluklular meselesidir. İşte bu konuların hepsini belgelere dayalı olarak bu eserde okuyabiliyoruz.
Hocam konumuza yavaş yavaş giriyoruz ama epey bir zamandır Osmanlı tarihini bizlere aktarıyorsunuz. Dinleyicilerimize aktarıyorsunuz. Fakat ne kadar ayrıntılı, geniş bir tarih hocam yani. Bir de siz programlardan önce de sonra da söylüyorsunuz, ancak bu kadarını aktarabiliriz. Biz olanaklarımız ölçüsünde buzdağının üst kısmını söyleyebiliyoruz, aktarabiliyoruz dinleyicilerimize. Daha da büyük ayrıntılar var. Çok büyük bir tarih hocam.
Dünya tarihinin üç büyük geçmiş olayı vardır. Üç büyük tarih dağarcığı vardır. Bunu Avrupalı tarihçiler, başta Arnold Toynbee olmak üzere birçok modern tarihçi dile getirir. Devletlerin tarihi açısından baktığımızda üç büyük devlet vardır ve bunların tarihi çok büyüktür der Toynbee. Bunlardan birisi Roma İmparatorluğu'dur, birisi Osmanlı İmparatorluğu'dur. Bir diğeri de işte içinde yaşadığım İngiltere, Büyük Britanya İmparatorluğu'dur der. Böylece üç devlet kabul eder o. Tabii bu göreceli bir yaklaşımdır. Sosyal bilimlerde mutlak doğru yoktur. Başka bir tarihçi de çıkıp işte Orta Asya'dan diyebilir ki Çin vardır der, unuttunuz der. Veya işte başka bir ülkeyi de söyleyebilir. Böylece biz tabii ki kıyaslama açısından baktığımızda yaklaşımın neden böyle olduğunu sorguladığımızda tarihi olaylar açısından, dünyaya yön verme açısından bu devletlerin daha merkezi bir görev üstlendiğini ve etkisini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Yani Roma'nın etkisi bugün devam ediyor. Roma devleti yıkılmış olsa da bunun mirasçısı olarak yaşayan medeniyet telakkisi, kültür telakkisi var. Ve bunlar siyaseti, askeri varlığı, dünyadaki olayları etkilemeye devam ediyor. Dolayısıyla İngiltere Krallığı'nı da etkileyen bir Roma var aslında. Devlet hayatında tarihsel olaylar bir zincirin halkası gibidir ve devamlılık arz ederler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı tabii ki onun tarihsel anlamda bağlarıyla da ilgilidir. Orta Asya'dan Balkanlara, Avrupa'dan Afrika'ya kadar olan sahada at koşturan büyük devletler ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de şüphesiz Selçuklu Devleti'ydi. Büyük Selçuklu Devleti'nin kendi adını zaten Selçuklular ortaya koyarken biz büyük devletiz diye koymadılar. Ama zaman içerisinde o devletin genişlemesi, yayılmasıyla bunu bilim insanları kabul etti ve dedi ki bu Büyük Selçuklu Devleti'dir. Osmanlı Devleti'ne gelince de devlet başta büyük sıfatına sahip değildi ama öyle bir zaman geldi ki Osmanlı Devleti'ne Devlet-i Aliye yani büyük devlet tabiri verildi. Devlet-i Aliye büyük devlet demek. Devlet-i Aliye-i Osmaniye, Osmanlı, büyük Osmanlı Devleti. Bu bir tanımlama olarak resmi bir belgede yer alıyor. Sonuçta büyük Osmanlı tanımlamasını kabul ediyor devlet kendisi de bir süre sonra. İşte Britanya da bunu söylüyor. Yani biz büyük krallığız, büyük imparatorluğuz gibi. Osmanlı da var, Roma da var. Ve kendisini büyük addedecek imparatorlukların birçoğunda bunlar olmuştur. Özellikle de belirtelim. Ve tarihimiz büyük, her safhası büyük. Yani burada Osmanlı'dan önceye gittiğimizde göreceksiniz ki işte Selçuklu çok büyük bir tarihe sahip. Memluklu Devleti'ni biz burada hiç atlamamalıyız. Özellikle Türkiye ismini kullanan bir devlet olmasından dolayı unutmamak da gerekiyor. Memluklular her ne kadar Mısır'da kurulmuş olan bir Türk devleti de olsa Devlet-i Memlukiye et-Türkiye ismini taşıyor. Ne demek bu? Türk Memluklu Devleti ya da Türkiye Memluklular Devleti. Kendi hakim oldukları coğrafyaya da bu ismi vermişlerdir.
Evet
Böylece
hocam.
biz yani bütün Afrika'nın yarısına, Kuzey Afrika'ya, bugün Arabistan ile birlikte Arap Yarımadası'nın tamamındaki ülkelerin coğrafyasına, Irak'a, Suriye'ye, Anadolu'nun yarısına hakim olan Memluklu Devleti'nden bahsediyoruz. Bütün Doğu Akdeniz'e hükmetmiş olan bir Türk Sultanlığı o da. Dolayısıyla onlar da kendilerini aslında bir dönem büyük devlet olarak gördüler. Ta ki Yavuz Sultan Selim Han'ın büyük bir rakip olarak, devlet olarak Osmanlı Devleti'nin bölgeye büyük bir seferle 8 yıl içerisinde hakim olmasıyla birlikte onlar da Osmanlı ile birleştiler. Böylece yek vücut bir devlet haline dönüştüler. Bütün Doğu Akdeniz'i, Kuzey Afrika'yı, Nijerya'ya kadar olan ülkeleri, Orta Asya'da Hindistan'a kadar olan ülkeleri, Karadeniz'in tamamını, Avrupa'nın yarısını yöneten Osmanlı'dan bahsediyoruz. Elbette 18. yüzyılda da bu güç böyle devam ediyordu. Yani bunu belirtelim.
Hocam
1800, yani
18. yüzyıla
1800
geldiniz.
yılına kadar
Buyurunuz.
Osmanlı Devleti'nin kaybettiği coğrafyalar öyle bir vücuttaki parmak kadardır. O kadarını söyleyelim. Yani Karlofça'da evet büyük coğrafyalar kayboldu vesaire diyoruz ama genel olarak Osmanlı Devleti'nin bütünlüğü içerisinde bunlar vücudun parmağının kopması gibi bir şeydir. Yani bu kadar bir orantı farkı var. Onu belirtelim. Her ne kadar biz bunu büyük bir olay olarak anlatmak durumundaysak da devletin içerideki sorunlarını bildiğimiz için biz sorunların daha çok içerideki yapısal meseleler olduğunu gören devlet adamlarının hatıralarından, kitaplarından, Osmanlı hükümdarının da bunu fark ederek reformlar yapmaya çalışmasından bahisle diyebiliriz ki 18. yüzyıl tam yenileşme çabalarının başlamaya girişildiği, yani askeri alanda yenileşmenin ortaya konmaya çalışıldığı ve maalesef kalıcı yenileşme ya da ıslahat hareketlerinin gerçekleştirilemediği bir yüzyıldır. Bu yönüyle üzücüdür. Yani evet, 1. Mahmud'un çok iyi niyetleri vardı. Yenilikleri yapmak istiyordu ama o bunu kalıcı bir şekilde gerçekleştiremedi. Niyeti yenilikçilik üzerineydi. 3. Ahmet 3. Ahmet Lale Devri'nin bir hükümdarıdır. Yapmaya çalıştığı şeyleri, ortaya koyduğu şeyleri ele aldığımızda öne çıkan hususlar hep yenileşme ile ilgilidir. Devletin yenileşmesi, ülkenin kalkınması gibi konularla meşgul olmuştur ve dirlik düzeni sağlamak, devlette düzeni sağlamak esas hedefidir. Ve başarısız olmuştur. Yeniliklerinin de kurbanı olmuştur. Yani yenileşmeye karşı bir direniş olayı var Osmanlı'da. Maalesef bunu halka anlatamıyor, devlet erkanına anlatamıyor, yalnız kalıyor. Çok az sayıda insan yeniliğin yapılması gerektiğinin farkında 18. yüzyılda. Bunu ifade etmek için söylüyorum özellikle. Ve dünyanın gündemini takip edemeyen bir Osmanlı devleti var 18. yüzyılda. Daimi elçilikler açılmamıştır henüz Avrupa'da ve dünyanın belli başlı kültür ve siyaset merkezlerinde. Daimi elçilikler yok. Yani dünyada ne olup bittiğini sıkı sıkıya güncel olarak takip etmeniz pek mümkün değil. Ama siz takip ediliyorsunuz. Çünkü sizin ülkenizde elçilikleri, daimi temsilcilikleri olan bir Avrupa var o tarih itibariyle. Yani Avrupa kendi modern yeni sistemini kurmuş. 18. yüzyılda da artık yol alıyor bu konuda. Ve 15. yüzyıldan sonra zaten böyle bir sistemi kurmak zorunda hissetti Avrupa kendisini. İstanbul'un Fatih ile birlikte el değiştirmesinden sonra Osmanlı'yı takip etmek için çok özel programlar, projeler, siyaset uyguladı Avrupa. Yani nasıl olur da Osmanlı'yı biz içeriden dışarıdan zayıflatırız, yıkarız, yeniden ele geçiririz gibi bir düşünce olduğunu söyleyebiliriz.
Hocam Luther'in de etkileri var galiba bu dönemde.
Şöyle ifade edelim. 18. yüzyıl Avrupa'nın içerisindeki tartışmaların kısmen artık bu reform tartışmalarının sona erdiği, bunun siyasi sonuçlarının artık başka şekilde neticelendiği aydınlanma çağı diye tanımladığımız sanayileşmeye doğru giden bir yüzyıl. Artık dünyadaki üretim sektöründe, ticarette yeni kurallar benimsenmiş ve ortaya konmuştur. Bu da kabul ettiriliyor dünya ülkelerine. Osmanlı Devleti'nin başına geçen padişahlar kafesten tahta geçiyorlar. Yani bir gözlem odasında, gözetim altında tutulduktan sonra ya da işte sarayda tahttan indirilen hükümdarın gözetim altında tutulduğu odalarda şehzadeler de gözetim altında tutuluyordu. Şimşirlik dediğimiz yerler vardı. Vesaire. Bunlar devlet hayatında aslında devletin başına geçen kişilerin, emirleri veren, kanunları çıkaran kişilerin, sorunları çözme noktasında olan kişilerin tecrübesinin zayıflığı ve Enderun teşkilatının bozulmasıyla ilgilidir. Yani Enderun teşkilatı nedir? Enderun devleti devletin hayatında idari görevlilerin yetiştirildiği bir okuldur. Yani zeki insanlar özellikle seçilirdi. Bunu bugün tabirle şöyle ifade edebiliriz. IQ'su yüksek çocukların seçildiği bir okuldur Enderun. Zeki ve başarılı, yetenekli çocuklar o okula seçilir ve devlet hayatındaki yenilikler onların eliyle, kararlar onların eliyle verilirdi. Böylece biz 19. yüzyılın başlarına kadar yenileşmenin fark edilmiş olduğunu, çoktan fark edilmiş olduğunu ama çok üzücü bir şekilde girişimlerin kalıcı halde olamadığını söyleyebiliriz. Bütün
Hocam,
bunlarla
evet.
birlikte kalıcı halde olması gerektiğini artık toplum anlamaya başlamıştır. Devlet de geniş anlamda anlamaya başlamıştır.
Hocam Avrupa'ya bir yandan baktığımızda bu dönem itibariyle Avrupa'da merkantilist dönemden moderniteye artık sizin az önce vurguladığınız gibi bir geçiş oluyor sanayileşmeye. Buharın keşfi farklı bir toplumsal düzene gidiyor. Osmanlı biz bunu takip etmeye, daha ötesine geçmeye çalışıyoruz. Çabalar yoğun anlatıyorsunuz. Fakat bir de kuzeyimizde Rusya beliriyor. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı-Rus mücadeleleri yoğunluk kazanmaya başlıyor. Oysa biliyoruz ki Rusya'nın ortaya çıkışı Bulgar Hanlığı, Hazar Kağanlığı, yani Selçuklu'dan önce 10. yüzyıl itibariyle falan Kiev Knezliği, ardından Moskova Knezliği şeklinde bir oluşum var. Akdes Nimet Kurat da herhalde bunun merkezinde değil mi hocam? Anlatan en güzel rahmetli
Evet.
hoca. Şimdi
Tabii.
buradan alırsanız hocam.
Rusya-Türkiye ilişkileri tarihsel derinliği olan bir sahadır. Yani bugün de öyle devam ediyor biliyorsunuz. Çok önemli olaylar var günümüzde de, geçmişte de oldu. Rus-Türk tarihi ilişkileri 1200 yıla kadar uzanır. Yani kesin olarak bunu söyleyebiliriz. İdil Bulgar Hanlığından işte günümüze kadar Knezliklerle o Türklerin ilişkileri Göktürk Hanlığından bu yana, ikinci Göktürk Devleti'nden bu yana devam eden bir komşuluk ilişkisi var. Şüphesiz 18. yüzyıla geldiğimizde de bu ilişkilerin içerisinde birdenbire çok sıcak olaylar var. Bir kere Osmanlı Devleti Karadeniz'e hükmeden, Akdeniz'e hükmeden, bütünüyle dünyada süper güç olduğu kabul edilmiş bir devlet. Rus Çarlığı ise henüz bunu bütün dünyaya kabul ettirmiş değil. Yani evet, Deli Petro, Birinci Petro, Büyük Petro lakaplarıyla bildiğimiz zamanda Rus Çarlığı bir süper güç olduğunu ortaya koymaya başlamıştır ama henüz 80 yıldır ortada pek çok başarılar olmakla birlikte Akdeniz'e, sıcak denizlere inememiştir. Karadeniz'e gemisi inmemektedir. Ancak öyle bir olay olur ki artık Rus Çarlığı'nın Sultan 3. Mustafa zamanında
Tarih itibariyle hocam.
Akdeniz'e inerek Osmanlı donanmasına karşı zafer kazanması söz konusu olur.
Hangi dönem, hangi
Yani
tarihte
bu
hocam?
önemli facia diye biliniyor bizim tarihimizde. 1770 tarihinde Çeşme baskını ve Çeşme yangını Osmanlı donanmasının bir gemi hariç tamamının yanmasıyla sonuçlandı. İşte bizim bildiğimiz Çeşme'den bahsediyorum. Yani Türkiye'de Akdeniz'de Osmanlı donanmasının Rus donanması tarafından yakılması olayı çok büyük bir felakettir. Ve Osmanlı-Rus savaşları sırasında olmuştur. Deniz harbi devam ediyordu. Karada da savaşlar devam ediyordu. 3. Mustafa askeri alandaki yenilikleri yapmak konusundaki haklılığını bu olayda da görmüştür. Yani donanmayı niçin ıslah etmek gerektiğini çok daha iyi anlamıştır. Esasen ben 3. Mustafa'ya hükümdar olarak baktığım zaman çok iyi niyetli, gayretli bir hükümdar. Yenileşmek için kendisini ortaya koymuş bir hükümdar. Yani bir devleti düzeltmek için gecesini gündüzüne katmış, çabalayan bir yenilikçi padişah olmakla birlikte çok iç mücadeleler var. Yenileşmeye karşı kendisine direnç gösteren askeri bir yapı var. Bunları aşamıyor. Neticede biz Humbaracı Ocağı'nı kuran, Humbaracı Ahmet Paşa'nın ocağının kapatılması gibi bir olayı biliyoruz. Biliyorsunuz Birinci Mahmut da bunu denemiş ve başaramamıştı. Başarmıştı ama bir geçici örnek olarak, yenilik girişimi olarak tarihe kalmıştı.
Anlattınız hocam,
Topçu
Yeniçerilere
Ocağı'nın
direniş.
yenilenmesi gerektiğini ve Humbaracı Ahmet Paşa'nın aslında ne kadar haklı bir girişimde olduğunu 3. Mustafa çok iyi görmüştür. Ve neticede Avrupa'dan denizcilik ve topçuluk sahasında mühendisler, subaylar getirterek deniz ocağının yani donanmanın yenilenmesi için bir reform paketini ortaya koydu. Bir proje olarak ortaya koydu 3. Mustafa. Nedir o biliyor musunuz? 1773 yılında yani 1770'teki o Çeşme yangınından sonra Osmanlı donanması yok olunca deniz kuvvetlerinin tamamının yenilenmesi kararını alır 3. Mustafa. Ferman yayınlar, bununla ilgili emirler verir, dışarıya araştırmacı elçiler gönderir yurt dışına, başta Fransa olmak üzere bütün Avrupa ülkelerini araştırttırır ve en iyi subayları, teknisyenleri, mühendisleri getirtir. Donanma inşaatı için tersane kurdurur ve 1773 yılında Mühendishane-i Bahriye Humayun açılır. Yani burada deniz mühendishanesi dediğimiz bir okul açıldığını görüyoruz. Böylece biz aslında donanmanın baştan sona yenilendiğini, Levent sisteminin bir sorun olarak ortaya çıktığı bu dönemde kaldırıldığını ve 1. Abdülhamit de bunu devam ettirmiştir. Levent sistemini tamamen kaldırmıştır. Neden? Çünkü Leventler aynen timarlı sipahiler gibi işsiz güçsüz kaldıklarında toprağa da bağımlılık olmadığı için denizde bir başarı ya da gelir olmadığı sürece Anadolu'da da isyan eden bir sınıf haline geliyordu. Askeri sınıf içerisinde bir soruna dönüşüyordu. Kaptanı Derya'dan sonra patrona ve diğer sınıflara artık yer verildiğini görüyoruz. Levent sistemi kaldırıldı. Ardından şöyle bir ifadeyle de devam etmemizde yarar var. 1. Abdülhamit Han, Osmanlı-Rus savaşlarının yaşandığı bir dönemde sarayda vezirlere ve 3. Mustafa'ya görüşler veren bir şehzade. Artık yaşı olgunlaşmıştır. 1. Abdülhamit gözetimdedir. Yani sarayda ev hapsindedir adeta. Babası 3. Ahmet bir reformcu
Evet.
padişahtı ve tahttan indirilmişti, hapse atılmıştı. Babasıyla beraber hapis yatmıştır çocukluğu sırasında. 5 yaşındaydı bu tarihte. Yani 1730 tarihinde 1. Abdülhamit 5 yaşında bir çocuktur. ve bu olayları yaşamıştır. 1. Mahmud'un yaşadığı olayları görmüştür. 3. Mustafa'nın ayrıca 3. Osman'ın yaşadıklarını görmüştür. Bütün bunlardan tecrübesi de artık gelmiştir ama sancağa çıkma usulü olmadığı için 1. Abdülhamid'in olayları takip etmeye devam ettiğini, yer yer saraydaki toplantılara da katılmaya başladığını görüyoruz. 3. Mustafa'nın Osmanlı-Rus savaşlarından, kara savaşlarından da gelen acı haberler üzerine çok büyük üzüntü yaşadığını görüyoruz. Ve neticede 1774 yılının kış ayında bu üzüntülerin neticesinde hastalanarak vefat etmiştir. Yerine de sarayda beklemekte olan bu olayları takip eden Şehzade 1. Abdülhamit Han atanmıştır, seçilmiştir. Ve tabii ki 1. Abdülhamid'i biz reformcu bir padişah olarak tarihteki yerini almış önemli bir hükümdar olarak değerlendiriyoruz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, 1. Abdülhamit Han dönemi Osmanlı-Rus ilişkileri, savaşları, ittifaklarıyla devam edeceğiz. Nefeslenelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Sultan 1. Abdülhamit dönemindeyiz bu hafta Türk tarihinin de. Ve Osmanlı-Rus savaşları ve ilişkileri elbette. Hocam daha önce tahta çıkmış şehzadelerin, sultanların eğitimleri, kişilikleri hakkında bizlere bilgi verdiniz. Sultan 1. Abdülhamit anlamı hakkında bu anlamda neler söylenebilir? Kayıtlarda ne var Güray Hocam?
Sultan 1. Abdülhamit Han 3. Ahmet'in tahta geçen ikinci oğludur. Yani 3. Mustafa'nın da babası 3. Ahmet'ti. 1. Abdülhamit Han da 3. Ahmet'in reformcu bir padişahın oğludur her ikisi de. Yenilikçi, ıslahatçı bir kişiliğe sahiptir. Osmanlı askeri sisteminde kesin olarak mühendislik yenileşmesi gerektiğini bilmektedir ve bu yönde çabalar göstermiştir. Bundan dolayı da 1774 yılında tahta geçer geçmez yapmış olduğu ilk emirlerde 1. Toprak sisteminin, tımarlı sipahi sisteminin yeniden canlandırılması ve tımarlı sipahi ordusunun kurulması emrini vermiştir. Yani Yeniçerilerin çıkardığı sorunları bilmektedir vesaire. Ve Yeniçeri Ocağı'nda da atamış olduğu vezirler aracılığıyla raporlar aldıktan sonra yenilik yapmak için emir vermiştir. Vezir-i Azam Karavezir Mehmet Paşa aracılığıyla bu yenilikleri yapmaya başladığını görüyoruz. Nasıl bir yenilik yaptı? Ocak sisteminde defter usulünü getirdi. Yani yoklama defterlerinin sıkı tutulmasını ve herkesin kendi kimliğinin kayıt olmasını istedi. Yani birbirlerinin ismini taşıyan kaçak göçek Yeniçeriyim diye gezen sınıfları burada tamamen tespit edip ocağa bir düzen vermek esasında hareket ediyordu. İrtişa dediğimiz o rüşvet ve yolsuzluk olayı vardı askeri sınıfın Yeniçeri kısmında. Bunları temizlemek için gayret gösterdi ve başarılı da oldu aslında. Bütün bunları sağladıktan sonra biz tabii 1774 yılındaki Osmanlı-Rus savaşlarında Osmanlı Devleti'nin zaman içerisinde Yeniçeri Ocağı'ndaki zaaflar nedeniyle başarısız olmasını, kara savaşlarındaki başarısızlığın nedenlerini burada askeri teknik sahadaki yetersizlikler olarak algılayan bir 1. Abdülhamit Han görüyoruz karşımızda. Bundan dolayı biz bu donanma okulunun devam ettirilmesini ister, kendisi Avrupa'dan yeni subaylar ve üst düzey yetkililer çağırtır. Baron de Tott bunlardan birisidir. Ve yine atamış olduğu vezir-i azamları sık sık değiştirmek suretiyle yönetimde kendi istediği yenilikleri yapacak bir beyin görmek ister ya da yenilikçi bir kafa görmek ister. Özellikle onun döneminde biz kendisinin Halil Hamit Paşa başta olmak üzere istediğini yapan vezirlere bir sürede olsa 5 yıl, 6 yıl hak verdiğini, görev verdiğini söyleyebiliriz yine de.
Hocam, burada haftalardır sormak istediğim sorunun tam yeri geldi. Yenileşme hareketlerine ilişkin işte toplumun çeşitli kesimlerinden, çıkar gruplarından direnişleri aktardınız. Ve fakat benim dikkatimi çekti ki Avrupa'dan, işte Umbaracı Paşa, Ahmet Paşa, hep Avrupa'dan insanlar ve bilgi getirmeye çalışıyoruz. Osmanlı sistemi içerisinde Endirum'daki aksaklıkları ve çözümleri de aktardınız ama bilgi üretiminde bir sorun mu var hocam dönem itibariyle? Neden bu sorun var? Şimdi
eğitim sisteminin bozulması dediğimiz olay işte burada gerçekleşiyor. Biz 1. Abdülhamit Han zamanında çok ilginç bir şekilde bir olayı görüyoruz. Matematik okulu açılmıştır. Yani bunun sebepleri var. Çünkü siz vaktiyle 200 yıl önce matematik okulunu kapatmıştınız. Mühendislik okulunu kapatmıştınız. Bu Osmanlı Devleti'nde eğitim sistemindeki çöküş olayını daha önce ifade etmiştim ben. Kanuni dönemine kadar uzanır. Kanuni döneminde müfredatta, okullarda bozulmalar başlar. Ve 17. yüzyılda tamamıyla okula gitmeyen, okuldaki öğretim üyelerinden ya da ders müderris dediğimiz kişilerden ders almak istemeyen bir gençlik vardır. Neden? Çünkü öğretim üyeleri dediğiniz kişilerin tamamı çocuk yani beşik usulüyle, kayırma usulüyle göreve gelmiş kişiler. Yani akademik sistem diyoruz biz bugün. O yüzden üniversiteler, milli eğitim çok önemli diyoruz. Osmanlı Devleti'nin çöküşünün başlangıcı üretim sektöründe, teknolojideki, teknik okuldaki gerilemelerle de ilgilidir. Yani bütün bunlar sonuçta askeri sisteme yansıyor ve devletin başarısızlığına, yenileşememesine neden oluyor. Yenileşememe dediğimiz şey teknolojideki yenileşememe. Matematik ilminiz, fizik ilminiz, astronomi ilminiz zayıfsa gerçekten bunu yapamıyorsunuz. Nitekim biz şunu açıkça söyleyeyim. Fransa'dan 1. Abdülhamit Han astronomi kitapları getirtir ve çevirtirir. Ve matbaa da bunu bastırtarak yayar, okullarda okunması talimatı verir. Ayrıca 2 tane de subay getirip okula ders verdirmek üzere görevlendirir. Ancak bu subayların 1 yıl sonra kaçtıklarını da görüyoruz. Yani demek ki burada bir şey de var. Yeniliğe alışık olmayan, hazır olmayan bir toplum ya da gençlik tabakası, sistem içerisinde uyum sağlayamayan bir durum da söz konusu. Getirilen kişilerin 2 yıl sonra geri gittiğini görüyoruz. Azami 2 yıl, 3 yıl kalmışlardır. Baron de Tott'un mesela geri dönüşü 1776. 1774'te geliyor, 1776'da geri gidiyor. Böyle birkaç yıl kalabiliyor. Uzun hizmetleri söz konusu değil çoğu kişinin. Onu da belirtelim. Yani yabancı kişi geliyor ama 1-2 yıllığına görevini yaptıktan sonra ben bunları yetiştirdim. Ancak bu kadar oluyor diyerek geri gidiyor. Az önce sorduğunuz soru çok önemli. Biz kendi insanımızı, mühendisimizi, teknokratımızı yetiştiremiyor muyuz? Yetiştiremiyoruz. Demek ki dünyayı da takip edemiyor. Yetiştirdiklerimiz varsa da bunlar yetersiz kalıyorlar. Bunu ifade etmek açısından önemliydi.
Hocam, yıkımın temeli olarak bunu mu görüyorsunuz sonuçta? Birinci
kesinlikle Osmanlı Devleti'nin gerilemesinden bahsedeceksek bunu söylemeliyiz. Birinci sırada bu olmalı. Çünkü bizde bilgelik ve bilim, ilim esastır. Türk tarihi ve Türk tarihiyle birlikte yükselen medeniyetimiz ilim üzerinedir. Teknoloji üzerinedir ve bilgi üzerinedir. Bilgi üzerine olmayan hiçbir medeniyet siyaseten yükselemez, devlet olarak yükselemez, güç olarak yükselemez. Bilgi bir güçtür, her zaman güç olmuştur. Bunu özellikle belirtelim. Eski çağda da güçtü, şimdi de güçtür. Sizin astronomi bilginiz çok güçlüyse, dünyanın neresinde meteorolojik gelişme olacağını çok iyi biliyorsanız ordularınızı ona göre tedbir alarak yürütürsünüz. Hastalanmadan zafer kazanarak gelirsiniz. Kışın da askeri hareket yapabilirsiniz, yazın da yapabilirsiniz. Astronomik hareketlere sahipseniz. Ve bundan dolayı astronomi kitapları getiriyor. 1. Abdülhamit çok kitap okuyan birisi. Aslında işi çok iyi biliyor ve doğru hareket etmiştir. Yapmış olduğu reformlarda kalıcı hale gelmesi için çaba gösterdiğini görüyoruz. Mesela sürat topçuları ocağı kurmuştur.
Ve nedir hocam?
Sürat topçular, yani Humbaracı Ahmet Paşa'nın yapmış olduğu yenilik kapatıldı ya, ocak kapatıldı ya. Humbara ocağının yerine sürat topçuları ocağı kurmuş. Avrupa'dan mühendisler getirmiştir, özellikle Fransa'dan. Top atışları için tesisler kurdurmuş. Yani topların menzilleriyle, mühendislik yapısıyla ilgili çocuklar yetiştiriyor. Uygulamalı askeri bir sınıf ortaya koyuyor. Bu denizde de karada da geçerli bir şey. Yani kara sınıfı içerisinde topçuluk çok önemliydi. Ve Fatih döneminden itibaren sürekli devam etmesi gereken bir ocaktı. Bu ocak neden bozuldu, neden kapatıldı, bunların konuşulması lazım. Demek ki Osmanlı Devleti'nin içeriden yıkılması için çaba gösteren, askeri yenileşmelerin karşısında olan bir kesim var. Acaba bu nasıldır, kimlerdir? Bunların çok iyi bilinmesi lazım. Yani Osmanlı Devleti içerisinde devletin kalkınmaması için çalışanlar da var. Bunu görelim. Bugün de var, yarın da olacak. Ülkelerin kalkınmasıyla ilgili sorunlar kendi içerisindeki dinamiklerle de ilgilidir. Sadece dışarıdakiler gelişti, biz geri kaldık, o yüzden bizim atımız zaten vardı da atımız koşamaz oldu diye bir gerekçe olamaz. Yani coğrafya açısından bazen şöyle ifade ediliyor. Osmanlı Devleti çok büyüyordu. O kadar büyüdü ki artık çok büyüdüğünden dolayı yıkıldı. Böyle bir şey yok. Yani karşımıza hangi dağ çıktı da aşamadık ya da hangi deniz çıktı da gidemedik, geçemedik. Bunların konuşulması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın ortasında hangi dağ karşısına çıktı da geçemeyince geri döndü. Böyle bir şey yok. Orta Avrupa düzlüktür. Dağ yok, ova her taraf. Orta Asya'ya gittiniz, önünüze hangi dağ çıktı? Geldiniz oradan. Böyle bir şey yok. Asya'daki dağlar daha yüksektir.
Altay'la
yani Gaznelilerin Himalaya'yı aşarak Maveraün Nehri ovalarına hükmettiğini biliyoruz Orta Çağ'da. Niçin yani Osmanlı niçin yıkılsın 19. yüzyılda dağ çıktığı için?
Evet hocam, devam edelim. Çok önemli tespitlerde bulundunuz. Sultan 1. Abdülhamit döneminin siyasi gelişmelerine geçelim Güray Hocam.
1. Abdülhamit zamanında özellikle askeri ocaklar üzerinde Timarlı Sipahiler, Yeniçeriler, yine Topçu Ocağı'nın kurulması iki defa yenilenmiştir Topçu Ocağı 1. Abdülhamit Han zamanında. Başta Sürat Topçuları Ocağı olmak üzere Topçu Ocağı ismiyle bir ocak kurulması olayı 1776'dan itibaren görülür. Ve 1782 yılında da bunu yenileyerek devam ettirmiştir. Tabii bu sırada savaşlar da, yeniden sorunlar da başlıyor. 1774 yılında Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanıyor Rusya ile, Rus Çarlığı'yla. Ve Küçük Kaynarca Anlaşması neticesinde Osmanlı Devleti Kırım'ı kaybediyor. Bu Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan önce Kırım Hanı Giray Han aracılığıyla Rus Çarlığı'na karşı büyük seferler yapıldığını biliyoruz ve sonuçta biz Kırım'ın Hanlığın yenilmesi neticesinde, Giray Hanların yenilmesi neticesinde 1774 yılındaki Küçük Kaynarca Anlaşması ile birlikte kaybedildiğini görüyoruz. Bu çok önemli bir olaydır. Aslında Rus Çarlığı da Karadeniz'e inme politikasında artık bundan sonra söz sahibi olacaktır ve Karadeniz'deki işlerini bundan sonra Hanlık üzerinden, kendisine bağlı Giray Hanlar üzerinden yapmaya çalışacaktır. Yer yer buradaki olaylara 1774 yılından sonraki yardım taleplerine Osmanlı donanma göndererek, askeri sınıf göndererek destek vermeye çalışmıştır. Ancak 1786 yılından sonra yeniden patlak veren bir savaş var. Ve Osmanlı Devleti Ruslarla yeni bir savaşa doğru yürümek zorunda kalmıştır. Ruslar 1779 yılında Aynalı-Kavak Anlaşması ile Osmanlı Devleti ile bir takım ticari ve askeri konularda, güvenlik konularında yeni bir yol almak istediler. Kırım kaybedildikten sonra Karadeniz'in paylaşımı meselesi ortaya çıktı. Balkanlardaki meseleler gittikçe arttı. Balkanlardaki savaşlar ve olaylarda Rusların o dönemde de etkili olduğunu görüyoruz. Nitekim Avrupa içerisinde de bu tarihlerde çok güçlü bir merkezi yapı yok. Fransa'da iç karışıklıklar ortaya çıkmıştır. Amerika biliyorsunuz bu tarihler itibariyle İngiltere Krallığı'na isyan etmiştir ve bağımsızlık savaşı vermektedir. Amerika'da savaşlar olurken Osmanlı'da bunlar oluyordu. Yani dünyanın her yerinde bir şeyler oluyor bu tarihte. Mesela Fransa'da ihtilal oldu. Fransız ihtilali oldu. 1. Abdülhamit Has zamanının sonlarına doğrudur. İç isyanları vardı sürekli. Fransızlar artık kendi iç güvenlikleriyle meşgul oluyorlardı. Cumhuriyet Senatosu kurulacaktır Fransa'da. İşte bu tarihlerde Rusya kendi önünü açık bulmuş ve sürekli Osmanlı'ya yüklenmiştir. Askeri anlamda, siyasi anlamda Osmanlı'yı mümkün olduğunca kendisine bağlamaya çalışmıştır. Kuzey bölgesinde, Balkanlar'da, Karadeniz'de Osmanlı'dan kendisine pay koparmaya çalışmıştır.
Hocam, 1,5 dakika kadar bir zamanımız kaldı. Bitiriyoruz yavaş yavaş programımızı ama az önce söylediğinizde ilginç bir durum. Gerçekten 1789'da o esnada Fransa'da ihtilal oluyor. Fransızlar birbirini kesiyor. Giyotinler zaten ilginç bir millet.
Tabii burada az önce de ifade ettiğim gibi Aynalı Kavak Anlaşması'nın çok özel anlamı da var. Artı yönleri de var Osmanlı açısından. Bir kere Kırım hanlarının halk tarafından seçilmesi onaylanıyordu. Yani bir nevi meclis hüviyeti devam edecekti. Ve özerk bir devlet olarak yapısının sürdürülmesi isteniyordu. Dini bakımdan Osmanlı halifesine, padişahına bağlı olması isteniyordu. Böyle artı yönleri var. Yani Ruslarla burada bir barış anlaşması var güncellenen.
Evet,
bunları
hocam.
Da belirtelim.
Haftaya zaten kaldığımız yerden devam edeceğiz hocam. Öyle olmasını umuyoruz. Hollanda'dan Feridun Özer bu hafta kitabı kazanan dinleyicimiz. Güray hocam program için teşekkür etmiş ve bize ilk kez arıyormuş.
Biz de selam söylüyoruz, hayırlı olsun diyoruz Feridun Bey'e. Kitabı Sultan II. Beyazıt'ın Siyasi Hayatı.
Güle güle okusun Sayın Feridun Özer. Ve bu hafta da programımızın sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. İlginç bir dönemi anlatıyor Güray hocamız bizlere. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağ olunuz, var olunuz.
Sizler sağ olun, teşekkürler.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla.
Türk tarihinin izinde.